Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geçen hafta Süleymaniye Camisi'nin akustik özelliklerinden, kubbeye yerleştirilen küplerden bahsetmiştik. Bu haftaki programımızda da Selimiye Camisi'nin mimarisinde saklı sırlardan bahsedeceğiz. Ardından şehir kavramı ve İslam kültüründeki şehir algısına temas edeceğiz. Sonra Samiha Ayverdi'nin Beyoğlu üzerine söylediklerini nakledeceğiz. Daha sonra Osmanlı kılıçlarından, Abdülhak Şinasi Hisar'ın oyuncaklara dair değerlendirmesinden bahsedeceğiz. Son olarak da Küçük Şehir isimli köşemizin misafiri Ahmet Taha Öztürk'ün çocuklar adına dile getireceği bir temenniye kulak vereceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Yüksek mimar Muharrem Hilmi Şenalp, bu yıllarda yapılan camileri karikatür camiler diye nitelendiriyor. Onun neden bu tabiri kullandığını, Mimar Sinan'ın Edirne'de inşa ettiği Selimiye Camisi hakkında verdiği bilgileri öğrendiğimizde daha iyi anlıyoruz. Şenalp, Türk Edebiyatı Dergisi'nin Ekim 2011 tarihli sayısında yayımlanmış olan Selimiye'nin Metafiziği başlıklı yazısında Selimiye Camisi'nin insanı hayrete düşüren sırlarını açıklıyor. Okuyalım bakalım bize neler anlatıyor. Mimar Sinan, Türk İslam aleminin bütün kıymet hükümlerini benimseyip hazmetmiş ve bunları sanatında ifadelendirmiş büyük bir sanatkardır. Bu sebeple Edirne'ye Selimiye Camisi'ni ilk gördüğümde müezzin mahfilinin caminin tam ortasında ve kubbenin tepe noktasının iz düşümünde olmasına akıl erdirememiştim. Çünkü müezzin mahfili Sinan'a kadar inşa edilmiş bütün camilerde hep kıyıda köşede kalmış bir mimari unsurdu. Sinan gibi bir dehanın en olgun devrinde merkezi plan fikrini erişilmez seviyesine ulaştırdığı bu en iddialı yapısında mekanın içinde hasıl olan tesiri bozan bir odak noktası oluşturması zihnimi bir hayli meşgul etmişti. Hatta mahfilin kareye yakın planından dışarı taşarak yarım daire şeklinde köşede yer alan garip merdivene hiç mana verememiştim. Mukarnaslı yarım sütunun içinden çıkan merdiven böyle yapılmayabilirdi. Kare planı taşması ise fevkalade lüzumsuz görünüyordu. Fakat yaptığım kısa tetkikten sonra vardığım netice hayret vericiydi. Koca Sinan, ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde müezzin mahfilini kubbenin tam merkez ve iz düşümünde yaparak caminin bütünüyle arş ve kainatı, müezzinin mahfilinin ise arşın iz düşümündeki Beyt-i Mamur'la beraber, damında Hazreti Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanı okuduğu Kabe'yi simgelemişti. Kare plandan dışarıya çıkıntı yapan yarım daire ise Kabe'ye bitişik El-Hatim denilen yarım daire şeklindeki kısmı temsil ediyordu. Mimar Sinan'ın camiyi ve müezzin mahfilini hakikaten bu düşünceyle mi yaptığını tespit edebilmek için Sinan'ın yoğrulduğu İslam dini ve tasavvuf düşüncesinin kaynaklarına müracaat etmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 melek taşımaktadır buyurulurken bir hadis-i şerifte onlar bugün 4'tür. Kıyamet gününde Allah onları diğer 4 melekle teyit ederek 8 olurlar. Marifetname'de ise hamele-i arş yani arş-ı azamı taşıyan melekler 4 tanedir. Kıyamette 4 büyük melek daha yaratılarak hamele-i arş 8 olsa gerektir denilmektedir. Selimiye'de de arşın simgelendiği merkezi kubbeyi taşıyan 8 ayağın 4'ü serbest, kıble aksında bulunan diğer 4'ü ise cami beden duvarlarına bitişiktir. Dışarıda da kubbeyi taşıyan bu 8 sütun kubbe kenarlarında açıkça ifade edilmiştir. Kâbe, Hak'la ünsiyetli olması gereken insana yaratılışının gaye ve sırrını hatırlatan, asli vatanına yabancılaşmamasını telkin eden ilahi bir hidayet sembolüdür. Kamışlıktan koparıldığı için ayrılıklardan şikayet eden ney gibi, nasıl insanın aslı bu dünyaya ait değilse, Kâbe de tevhidin ve kudretin deruni manalarıyla yüklü, öte alemin nişanesi olan kutsi bir yapıdır. Kâbe'nin tarihi Marifetname'de şöyle anlatılır. Beyt-i Ma'mur, Firdevs cennetinde kırmızı yakuttan yüksek bir kubbeydi. Hak Teâlâ, Hazreti Âdem aleyhisselamı cennetten yeryüzüne indirip tevbesini kabul ettikten sonra ona ikram için Beyt-i Ma'mur'u cennetten bu dünyaya, Kâbe'nin bulunduğu yere, Âdem aleyhisselam için cennet yadigârı olup tavaf ve ziyaret etmesi için indirdi. Biri doğuya, biri batıya açılan iki kapısı vardı. Beyt-i Ma'mur'un içinde nurdan 3 kandil vardı. Bu kandillerin o zaman aydınlatabildiği yer, şimdi Harem-i Kâbe'dir. Hak Teâlâ'nın emriyle 7 kat göklerdeki melekler nöbetleşerek iner, Âdem aleyhisselam ile Beyt-i Ma'mur'u tavaf ederlerdi. Beyt-i Ma'mur, Hazreti Âdem aleyhisselamdan Hazreti Nuh aleyhisselama kadar yeryüzündeydi. Tufandan önce semaya kaldırılmıştır. Kıyamete kadar orada kalıp sonra yine cennette olan yerine kaldırılsa gerektir. Beyt-i Ma'mur'un yeryüzünde olan yerinde, Hazreti İbrahim aleyhisselam Hak Teâlâ'nın emriyle Beyt-i Şerif'i bina etmiştir. Eğer Beyt-i Ma'mur gökten düşse, tam Kâbe-i Muazzama'nın üzerine düşer. Yerdeki Beyt-i Şerif, Kâbe ile gökteki Beyt-i Ma'mur arası Harem-i Şerif'tir. Halen Kâbe duvarında bulunan ve öpülen Hacer-i Esad, Beyt-i Ma'mur'dan yadigâr kalmıştır. Hacer-i Esad, mübarek taş, kırmızı yakut iken tufandan Hak Teâlâ'nın emriyle Hacer-i Esved yani siyah taş olmuştur. Bir hadiste ise, Kâbe arş altındaki mescidin yani Beyt-i Ma'mur'un o derece hizasındadır ki, bu mescitten atılacak bir taş Kâbe'nin damına düşer denilmektedir. Lütfen dikkat, Edirne Selimiye'de de müezzin mahfili merkezi kubbe anahtarının tam iz düşümündedir. Hazreti İbrahim tarafından Beyt-i Ma'mur'un yerine inşa edilen Kâbe, cahiliye devrinde Hazreti Peygamber henüz 35 yaşındayken örtüsünün tutuşması sebebiyle bir yangın ve daha sonra da bir sel geçirdiğinden, duvarları harap olmuş ve yeniden inşa edilmiştir. Fakat mali sebeplerle Kâbe arsasını daraltıp bir miktarını dışarıda bırakmışlar, buranın da Kâbe'den olduğunu belirtmek için etrafına bir duvar çekmişlerdir. İki tarafına birer giriş bırakılan bu duvar, Kâbe'nin kuzeybatı duvarının tam karşısındadır. Sahih-i Buhari'de zikredildiği üzere El-Hicr, Hicr-i İsmail ismi verilen bu kısım halen Hatim olarak bilinen yerdir. Kâbe'den addolunduğu için tavaf esnasında buraya ayak basılmaz, haricinden tavaf edilir. Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail de burada metfundurlar. Hicr, yarım daire şeklinde bilinir. İşte Selimiye'de mekanın tam ortasında bulunan müezzin mahfilinde bu tarife aynen uyan bir uygulama görürüz. Üstelik müezzin mahfiline bitişik yarım daire şeklindeki bu çıkıntı, Kâbe duvarına bitişik hatim gibi kuzeybatı yönündedir. Kâbe tam kare şeklinde olmayıp bütün kenarları birbirinden farklıdır. Dikkatimizi çeken bir başka husus da Sinan'ın müezzin mahfilinde Kâbe plan ölçülerinin tam yarısını kullanmış olmasıdır. Kâbe'deki 12 metrelik uzunluk müezzin mahfilinde 6 metre olarak karşımıza çıkar. Ayrıca müezzin mahfili de Kabe gibi tam kare olmayıp diğer kenarı 5.81 metre uzunlukta, Kabe'nin diğer kenarının yarısı kadardır. Bu tam kare olmayan planı oluşturan sütunçelerin ayakları ise adeta sınırın dışına taşılmadığını ifadelendirecek şekilde planın içine doğru konmuş vaziyettedir. Köşe sütunçeler de her iki istikameti karşılayıp yine içe dönük durumdadır. Sinan'ın ağzından Sai Çelebi'nin kaleme aldığı bir başka eser olan Tezkiretül Ebniye'de "Şükr Mevla'ya kıldı lütfun ishar, yoğ iken kainatı eyledi var. Urup ab üzre bünyadı zemini, mutabbak kıldı çarhı heftumini." İbnül Arabi'nin Füsusül Hikem'inde "Her şeyin aslı sudur. Arşı görmez misin? Nasıl su üzerinde kuruludur. Çünkü kainat sudan meydana geldi ve su üstünde yükseldi. Bu takdirde su arşı altından korumaktadır" denilmektedir. Burada arştan maksat, az sonra izah edileceği gibi maddi alemin tamamı olan varlıktır. Şimdi şuna dikkat edelim. Kabe'nin 25 santimetre yüksekliğinde ve 30 santimetre kadar dışa doğru çıkıntısı olan taban kısmına şadırvan denir. Şadırvandan maksat sudur. Selimiye'de kubbenin iz düşümündeki müezzin mahfilinin tam altında, kubbenin odak noktasında da bir şadırvan bulunur. Kanaatimizce Mimar Sinan Mekke'ye Harem-i Şerif'in kubbelerini tamir ve hac dolayısıyla gittiğinde Kabe'yi esaslı bir tetkikten geçirmiş olmalıdır. Yine hem Tezkiretül Ebniye'de hem de Tezkiretül Bünyan'da "Direksiz durdurup bu nüh kıbabı, muallak astı tuğbu aftabı, yedi kudretle tahmir ittilayı, vücudu Adem'e urdu binayı, nazar kasrı vücuda manzar oldu, kitabe ana ol ebrular oldu, çukah ismi Adem oldu abad, Halilullah kıldı Kabe bünyad." Abdülkerim Ceyli'nin İnsan-ı Kamil adlı eserinde ise Beyt-i Mamur, imar edilmiş ev manasına gelir. Bu bir mahaldir ki Allah onu zatına has eylemiştir. Bunun için onu yerden semaya kaldırmıştır. Bunun benzeri insanın kalbidir. Çünkü insanın kalbi Hakk'ın mahallidir. Bu insanlık kalıbındaki cisim, insan vücudunda ne varsa hepsini camidir. Ruh, akıl, kalp ve benzerleri. Bu alemde insandaki cismi arşın bir benzeridir. Mutlak arş ise bütün parçalarını cami olarak alemin heykeli ve cesedidir. Arş cismi külliyidir denilmektedir. Bu bilgilerden hareketle Süleymaniye ve Selimiye camilerindeki nispetleri incelersek karşımıza şu ölçüler çıkar. Selimiye'de kubbeyi taşıyan 8 ayağın merkezinden geçen dairenin çapı 45 arşındır. Kubbe kenarı zeminden 45, minare alemi ise buradan itibaren 66 arşın yüksekliktedir. Süleymaniye'de zeminden kubbe üzengi seviyesi 45, kubbe alemi ise 66 arşın yüksekliktedir. Ebced hesabı ile 45 Adem, 66 Allah kelimelerine tekabül eder. Mimar Sinan böylece Abdülkerim Ceyli'nin satırlarında Şeyh Galib'in "Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdüm-ü dide-i ekvan olan Adem'sin sen" beytinde ifadelendirdiği düşünceyi mimarisinde dile getirmiştir. Ayrıca Selimiye'nin kubbesine tevhid inancını birkaç kelime ile fevkalade şumullu olarak hülasa eden "De ki Allah birdir, Allah Samet'tir. O her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O'dur. Kendisi doğurmamıştır ve başkası tarafından doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır" mealindeki İhlas Suresi yazılarak arkasına "Kerim olan Resul bunu tebliğ etti, biz de buna şahit olanlardan olalım" ibaresinin eklenmesi, Süleymaniye Camisi'nin kubbesine ise Fatır suresinin Allah zeval bulmasınlar diye gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun zeval bulsalar kendisinden sonra artık onları kimse tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Mealindeki 41. ayetin yazılması manidardır. Tezkiretül Bünyan'da Süleymaniye hakkında oldu Kâbe bu cami-i mevzun, çar yar oldu ano açar sütun. Çar rükn üzere hane-i İslam, çar yar ile buldu istihkam. Umarım ola bende izare, bunların yüzü suyuna çare. Ve ol cami-i şerifin kıbabları, derya-i letafetin habablan gibi zeyn olup, kubbe-i âlisi asuman-ı girdar ve âlem-i zernigâr üzerinde mihri pürenvar gibi ruşen-u bedidar ve minarelerle kubbe, kubbetül İslam olan Habib-i Muhtar ile misali ciharyar vaki olmuş idi denilmektedir. Burada ifade edilen bilgilere göre kubbe ve minare ölçülerini incelersek, dört minarenin kürsüleriyle beraber olan toplam ölçülerine alemle beraber kubbe derinliği ilave edilirse, ebced hesabıyla ciharyar kelimesinin karşılığı olan 420 arşın sayısı karşımıza çıkar. Bu tahlilde ebced hesabıyla Ebu Bekir 231, Ömer 310, Osman 661, Ali 110'a tekabül eder. Bunların toplamı olan 1312 rakamı 4'e taksim edildiğinde 328 sayısı bulunur. Muhammed ismi şerifinin karşılığı olan 92 bu rakama ilave edildiğinde ise ciharyar kelimesinin ebced karşılığı olan 420 sayısını buluruz. Mimar Sinan Tezkiretül Bünyan'da bu hususu açıkça beyan edip bizzat Sai Çelebi'ye yazdırmıştır. Bir şairin böyle bir teferruatı bilmesine imkan yoktur. Selimiye'de taşıyıcı sistemi üç yandan saran dikdörtgen ana yapının köşeleri, minarelerin kürsü ve papuçlarıyla kenetlendiğinden, minarelerin görünen silüetini, papuç üstünden aleme kadar olan kısım verir. Süleymaniye'de minarelerin görünen silüeti, kürsü üstünden aleme kadardır. Görünen silüetlerin mesafeleri, Süleymaniye'nin kubbeye yakın minarelerinde olmak üzere her iki camide de Muhammed isminin karşılığı olan 92 arşındır. Süleymaniye'de avlunun köşelerinde yer alan minarelerdeki bu ölçü ise Allah isminin karşılığı olan 66 arşındır. Bu tespitlerimiz hassas röleveler bulunmadığından belki tereddütle karşılanabilir. Fakat en basit vakalara dahi şiirde ebced hesabıyla tarih düşüren, başta divan şiirindeki mazmunlarda olduğu gibi bir meseleyi çeşitli şekillerde tefsir ve tevile düşkün Osmanlı cemiyetinin bir ferdi olarak yaşı ve sanatı kemale ermiş Sinan gibi bir sanatkarın tezkirelerde de ifade edildiği şekilde sanatında sembollerle ifadeye girmiş olabileceğini düşünmenin yanlış olmadığı kanaatindeyiz. Nitekim bütün medeniyetlerde fizik alemin ötesindeki gerçeklerin tamamı sembollerin derin ve zengin diliyle ifade edilmiştir. Bu bakımdan kesin ve doğru röleveler üzerinde yapılacak araştırmalarında enteresan neticeler verebileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye için, II. Selim'de Selimiye için o zamana kadar görülmemiş miktarda para tahsis etmişlerdi. Seyahatname'deki kayda göre Sinan, Evliya Çelebi'nin babası olan saray kuyumcu başısı Derviş Mehmet Zilli'ye Selimiye hakkında şöyle demiştir. Hiçbir padişah bu kadar malı firavanı bezletmeye cüret edemeyecektir. Mimar Sinan da bunun altında kalmayarak manevi bir hüviyet kesbeden bu maddi abidelerde maddesiyle manasıyla şaheserler vücuda getirmiştir. Koca mimar, Osmanlı'nın fütuhat, saltanat, ilim ve sanat bakımından en muhteşem devrinde büyük bir imar kudretinin başında şöhretli bir insan olmasına rağmen yazma nüshalarda Muru Natuvan, güçsüz karınca, imzasında El Fakir Sinan Sermimaran, Sermimaran Hassa. El Fakir Sinan Sermimaran Hassa. Beyzi mührünün ortasındaki imzasında El Fakirül Hakir Sinan. Kenarında ise Sermimaran Hassa Müstement Bende-i Miskin Kemine Dermend. Yani fakir, aciz, hassa sermimaran, dertli, değersiz, miskin bendeleri diye kendisini tanıtmış, böylece yalnız mimarinin değil, tevazuun da üstadı olduğunu göstermiştir. Sinan aşılabilir mi? Neden olmasın? O da insanoğlu. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir düşüncesiyle halka hizmeti, hakka hizmet bilen kanuni gibi bir iş veren, aynı zihniyete sahip, aşkını, vecdini, gayretine katıp cehd ve istirakla yoğuran bir mimar olsun yeter. Evet, Sinan aşılabilir. Fakat eserleri aşılamaz. Çünkü koca mimar, başında haseki kavuğu, arkasında o kadar mal-ı firavanı bezletmeye cüret edebilecek kudret, sırtında kanuninin atiyyesi kaftanla mimarlar ve ustalar yanına varıp, fazla teferruata girmeyen projelerle düşündüğünü gösterip anlatarak duvarcısına, buranın kemerleri tarz-ı müstevi üzere olsun, taşçısına, şu sütunlarla başlıklar tarzı mücevheri olsun. Mihrabı veya tağ kapıyı yapan taşçı ustasına ise mukarnas istediğini söyleyip, falanca asabada püskül, filanca sırada badem, araları kaz ayağı, nihayeti yaprak olsun dediğinde o ustalar istenileni anlıyor ve yapıyorlardı. Ne rapido, ne T cetveli, ne ayarlanabilir masalar, ne gündüz ışığı veren ampuller, ne de bilgisayarlar vardı o zaman. Devir, kandil devri. Şimdi öyle mi? Eğer mimar bilirse ve oturup düşünürse, 1/50 ölçekli projeyi doğru düzgün çizerse, yine yetmez, birebir detay lazım. Fakat usta ondan da anlamaz. Birebir kalıbını yapıp önüne koymak lazım. O devirdeki el alışkanlığı da olmadığından eski ustaların yaptığının ancak yarısı kadar bir maharetle eser ortaya çıkar. O devirde el de işler, alet de işlerdi. El de övünür, maharet de takdir görürdü. Şimdilerde alet işleyip el övünüyor.
Şehir ve insan kısa bir aranın ardından devam edecek.
Yer bulmayan seni ayağım. çalışmadan sen yar ile.
Ya Rab nola halim benim, ya Rab nola halim benim.
Tanışmadan sen yar ile.
Ya Rab nola halim benim, ya Rab.
Radyo.
Şehir ve insan devam ediyor.
Şimdi de Profesör Doktor Nazif Gürdoğan'ın Şehir ve Kültür Dergisi'nin 7. sayısında yayımlanmış olan Şehirlerin Değişimi, Komşuluk Kültürü, Şehir Mimarı başlıklı yazısında anlattıklarına kulak vereceğiz. Bakalım, yitirilen cennet Süleymaniye'de Allah'ın birliğinin simgesi olan büyük kubbenin altındadır diyen Profesör Gürdoğan ne demek istiyor? Şehirler ve insanlar tarih boyunca değişim içindedirler. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bütün Müslümanların öz vatanı Mekke'dir. Soyları ne olursa olsun, inananlar Mekke'nin çevresinde halka halka büyüyen, kolları bütün dünyaya yayılmış büyük bir ailedirler. Ailenin üyeleri her yıl Mekke'de buluşurlar. İnananların oluşturduğu büyük aile günde 5 vakit yüzlerini Kabe'ye dönerek onun çevresinde onunla bağlarını yenilerler. Büyük ailenin gücü Mekke'den beslenir. İnananların anası ve babası birdir. Onların ataları yitirdikleri öz vatanlarını Mekke'de bulmuşlardır. Mekke dünyanın, Kabe Mekke'nin nirengi noktasıdır. İnananlar yüzlerini Kabe'ye, şehirler yönlerini Mekke'ye dönerler. Kabe mabetlerin, Mekke şehirlerin anasıdır. Kabe'ye ilk şeklini insanlığın atası Hazreti Adem, son şeklini de peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed vermiştir. Mekke, büyük peygamberlerin ana vatanıdır. Avrupa'nın küçük Afrika'sı İspanya ve küçük Asya'sı Anadolu, geçmişte Batı ve Doğu Roma'yı nasıl dönüştürmüşlerdiyse, bugünün Roma'sı olan Avrupa'yı da dönüştüreceklerdir. Tarık bin Ziyad, İspanya'nın, Alparslan, Anadolu'nun kapılarını, vatanlarını yanlarında taşıyanlara açtılar. Onlar, gittikleri her ülkenin ekonomik, siyasal ve kültürel hayatına büyük bir canlılık kazandırdılar. Bu yüzden Araplar İspanya'da, Türkler de Rumeli'de yüzyıllarca kaldılar. İnanan insan Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gibi Medine'den Buhara'dan Kurtuba'ya kadar bütün dünyaya hicret etmiştir. Onların öz vatanı yanlarında taşıdıkları Mekke'dir. Onlar Mekke gibi Kabe'yi de yanlarında taşıdıkları için ezan okunan her yeri vatan, ezan okunmayan yerde de ezan okumayı görev bilmişlerdir. Bu yüzden Araplar Batı, Türkler de Doğu Roma'nın bütün topraklarını kendilerine vatan edinmişlerdir. Avrupa, Afrika'dan Cebeli Tarık, Asya'dan da İstanbul Boğazı'yla ayrılır. İspanya, Afrika'nın, Rumeli'de Asya'nın Avrupa'ya açılma kapısıdır. İspanya ve Türkiye, zengin tarihleri ve derin kültürüyle, Avrupa'nın geçmişinde olduğu gibi geleceklerinde de vazgeçilmez bir yer tutacaktır. Onlar Avrupa kültürüne yalnızca doyumsuz bir tat değil, solmaz bir renk de katacaklardır. İki ülke olmadan Avrupa kültürü çok yoksul kalır. Ziya Paşa'nın batılı ve doğulu kaynaklardan yararlanarak hazırladığı Endülüs Tarihi isimli kitabında anlattığı gibi, Müslümanlar zengin bilim ve düşünce çalışmalarıyla Orta Çağ'ın karanlıklarını aydınlatarak Avrupa Rönesansı'nın temellerini atmışlardır. Endülüs, İspanya'yı, İspanya'da Avrupa'yı dönüştürmüştür. Roma'nın bir parçası olan İspanya, Endülüs'le Avrupa'nın ana kaynaklarından biri olmuştur. Avrupa'nın giderek hız ve yoğunluk kazanan İslam korkusunu yenmesi için bir arada yaşamanın iki eşsiz örneği olan Endülüs ve Osmanlı'yı daha yakından tanımaya ihtiyacı vardır. Avrupa'nın Amerika ve Çin karşısında rekabet gücünü koruyabilmesi, Türklerle birlikte Arapların da dostluklarını kazanmasına bağlıdır. Dünyayı vatanlarını yanlarında taşıyanlar dönüştürürler. İnsanlar üstünlüklerini her coğrafyada korumuşlardır. İnananlar üstünlüklerini her coğrafyada korumuşlardır. İnancın temelinde korku değil, ümit vardır. Kültürel dünyada edebiyat nasıl bir işlev yükleniyorsa, ekonomik dünyada da ticaret aynı işlevi yüklenir. Nasıl edebiyatsız kültürler yoksullaşırlarsa, ticaretsiz ekonomiler de yoksullaşırlar. Bütün toplumlarda ticaret, ekonomik büyümenin odak noktasını oluşturur. Ticarette hem satanlar hem de satın alanlar kazanırlar. Ticaret yapılan yerde savaş yapılmaz. Hayvancılıkla uğraşan Habil ve tarımcılıkla uğraşan Kabil'den bu yana çarşı ve pazarlarda alınan ve satılan ürünler büyük ölçüde değişmiştir. Ancak üreticilerle tüketiciler arasındaki ürün ve hizmetlerin akışının özü ve önemi değişmemiştir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de ticaret ve ortaklık kültürü önemini koruyacaktır. ticaretin gelişmediği toplumlarda ekonomik ve kültürel hayat yeni boyutlar kazanmaz. Ticaret yapmasını bilenler, komşuluk etmesini bildikleri gibi ortaklık etmesini de bilirler. Hem ticarette hem de ortaklıkta doğruluk ve iyilik birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bunun için ortaklıkta olduğu kadar ticarette de en büyük sermaye doğruluktur. Doğrulukta yarışmayanlar iyilikleri büyütmekte başarılı olamadıkları gibi kötülükleri önlemekte de başarılı olamazlar. Komşuluk gibi ticarette paylaşmasını bilmektir. Birbirleriyle komşuluk ve ticaret yapanlar paylaşmasını bilirlerse yoksul düşmezler ve başkalarına el açmazlar. Ticarette ve ortaklıkta her zaman iki kere iki dörtten çok daha büyüktür. Çünkü iyilikleri özendirmek ve kötülükleri önlemek için iki kişinin bir araya gelip ortaklık ve ticaret yaptığı her yerde mutlaka görünmeyen bir ortak vardır. Ticaretin ve ortaklığın gücü görünmeyen o büyük ortaktan kaynaklanır. Onun için ortaklıkta dürüst olmasını bilenler dürüstlüğün simgesi olurlar. Hristiyan dünyasında ticarete olumlu gözle bakılmaz, ticaret olumsuzlukların kaynağı olarak görülür. İslam dünyasında ise ticarete özendirilmesi gereken bir ekonomik ve kültürel alan gözüyle bakılır. Dünyanın neresinde olursa olsun ticaretin doğru yapılması değil, doğru ticaretin yapılması önemlidir. Doğru ticarette kazan ve kazandır stratejisi geçerliliğini hiçbir zaman yitirmez. Dünyada özendirilmesi gereken para ticareti değil, ürün ticaretidir. Hazreti Hatice, doğru ticaret yapanların eşsiz örneğidir. Ticarette paylaşan paylaşılmaz. Komşuluk paylaşmaktır. Kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi Ademoğulları şeytanın kışkırtmasıyla atalarının yasak meyveyi tatmalarının sonucu yitirdikleri cenneti dünyada bulacaklar. İnsanlık ailesi atalarının sürüldüğü cennetin güzelliklerini dünyaya yansıtarak hayatı herkes için yaşanır kılmadıkça şeytanın saldırılarından kurtulamaz. Melek ve şeytan ikisi birlikte insanın dışında değil içindedir. İnsanlığın atalarının cennetten sürülmelerinde olduğu gibi, insan insanın kurdu değil, şeytan insanın kurdudur. İnsan içinde yaşadığı evin, merkezinde yaşadığı şehrin, bağrında varlığını sürdürdüğü tabiatın bilincinde olmazsa, dünya bir cehenneme dönüşür. Günün insanı içindeki her şeytanı bir melekle denetlemezse, kendisine bir emanet olarak verilen dünyayı güzelleştiremez. İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı her bakımdan güzelleştirmektir. Türk toplumu bütün ömrünü Anadolu'nun güzelliklerine güzellik katmaya adamış, insanın görev ve sorumluluklarının başında dünyada her şeyi kendi yerine koymak gelir diyen bilge mimar Turgut Cansever'i kaybetti. Değerli mimar Cansever, İslam peygamberinin İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir sözünü düşünce ve eylem dünyasının belirleyici ilkesi olarak gördü. O mimarlığı iman için bildi. Ben Cansever'i ilk defa 80'li yılların başında Cidde'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünde verdiği bir konferansta tanımıştım. Cansever, Doğu ve Batı'nın mimarlık mirasında ev, şehir ve kültüre bakışlarındaki farklılıkları Sinan'la Frank Lloyd Wright ve Le Corbusier'den yola çıkarak çok yalın ve çarpıcı bir dille anlatmıştı. Cansever'e göre evleri, çarşıları, çeşmeleri, camileri, hanları, hamamları ve gezinti alanlarıyla şehir, insanın hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürünü, insan hayatını yönelten, çevreleyen yapıdır. Ve her türlü üretimin yapılması, iktisadi, hukuki, idari ilişkilerin düzenlenmesi için gereken bilginin geliştirilmesi, genç nesillerin eğitimi de şehir ortamında gerçekleşir. Türk toplumunun Anadolu'daki bin yıllık kültüründe şehir, iki dünya arasındaki uyum ve düzenin sağlandığı varoluş alanıdır. Şehirler, bütün boyutlarıyla hayatı kuşatan yapılarıyla şehir, kültürlerde güzellikleri özendiren ve çirkinlikleri önleyen şehirleriyle kültür olurlar. Yapılar şehirlerin, şehirlerde kültürlerin vitrinleridir. Mimarlıkta dünyasız öte dünya, öte dünyasız da dünya olmayacağı en yakın ve en açık biçimde camilerle anlatılır. Yitirilen cennet, Süleymaniye'de Allah'ın birliğinin simgesi olan büyük kubbenin altındadır. Süleymaniye'ye Haliç'in karşı yakasından bakıldığında yeryüzünde değil gökyüzünde inşa edilmişçesine güzel görünür. Süleymaniye'ye bakan atalarının imar ettiği cenneti görür.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Sırada bütün bunların üzerine Beyoğlu var. Hani bu topraklarda ne zaman milli bir teşebbüste bulunulacak olsa hemen protesto gösterilerinin düzenlendiği İstiklal Caddesi'ni barındıran Beyoğlu. Merhum Samiha Ayverdi, İstanbul'un semtlerini anlattığı İstanbul Geceleri isimli kitabında Beyoğlu için "O eskiden de bizim değildi, şimdi de öyle. O eskiden de havasını teneffüs edip suyunu içtiği bu toprağı küçümserdi, şimdi de öyle," diyor. Peki neden böyle söylüyor? Okuyalım bakalım bize neler söyleyecek. İstanbul'un karşısında divan durdurduğu için şöyle bir göz atmaya değen fakat efendisinin malını çala çala çift çubuk sahibi olup eski kapısına ihanet eden zorba bir uşak, nankör bir kahya, açık göz bir yanaşma gibi kurnaz Beyoğlu. Kaçak eğlence alemleri kurulan gizli evler misillu, kelbi iştihaların harman olduğu müptezel, yıkıcı, iki yüzlü Beyoğlu. Görünüşün ve gösterişin tam bir maharet ve ustalıkla inkişaf zemini bulduğu şımarık, yapmacıklı, sahte Beyoğlu. Nikahlanması düşünülmeyen keyif kadınları gibi, yoldaşlık, haldaşlık, vefa ve dostluk bilmeyen kahpe Beyoğlu. Şahsiyetsizliğin zavallı çehresini riya düzgünleriyle kapatan gülünç Beyoğlu. Ne iftihar edilecek bir mazisi, ne övünülecek bir sıra tarihi olan bu üreme ve türeme koskoca semt, bugün sanki İstanbul şehrini temsil etme selahiyetine malikmiş ve sanki İstanbul'un yüzünü artmak vazifesini başarabilirmiş gibi, el birliğiyle süsleniyor, bezeniyor, bahçeler, gazinolar, yollar, abideler, tiyatrolar, kulüpler, bu mesuliyeti üzerine almış bir gururla her gün biraz daha çoğalıyor. Özrü kabahatinden aşkın kimselerin gayretiyle de durmadan takıp takıştıran Beyoğlu, yazık ki İstanbul'un ruhuna kundak sokarken, kendisine yardım eden kopyacı bir zihniyetin kalkanı arkasında onunla iş ve görüş birliği halinde. İstanbul şehri, görülmez, tutulmaz, mesul ve mahkum edilmez bir cereyanın sırtında yavaş yavaş Beyoğlu cihetine göç ederken bu muhacereti önlemenin çarelerini düşünmek, bu kendi kendinden kaçmanın neticesi üstünde durmak ne yazık ki hatırımızdan geçmiyor. Asırlarca evvel yabancı bir prensin sürgün edildiği bu ıssız dağ başı şimdi karınca yuvası gibi öyle işlemekte ki göz açmak, rahat bir soluk almak kabil değil. Ne tuhaf! Henüz İstanbul'un yangın yerleri bomboş dururken bir vakitler kırların göbeğine kurulmuş olan Maşka silahhanesinin etrafı ne de çabuk mahalle oldu. Gene bir vakitler Talimhane Meydanı denen Taksim'in o bomboş göbeği ne de çabuk taş ve tuğla yığını haline geldi. Ayaz Paşalar, Mecidiye köyleri hep Beyoğlu semtine yakın olmak psikolojisinin bereketleri değil midir? Acaba çocuk ağzında durmadan şişirilen balon gibi boyuna yayılıp genişleyen bu kof zihniyet gün gelip son bir üfürükle patlayacak mıdır? Yoksa vaktiyle sarayın İstanbul'dan Beşiktaş'a kaçmasıyla attığı yanlış adım hep Beyoğlu putunun etrafını tavaf etmekle kalıp günün birinde abideler, hatıralar, tarih ve mazi diyarı İstanbul'a iltifat etmek basiretini gösteremeyecek midir? Beyoğlu'nun 40 sene evvelki halini yazmaya niye özenmeli? O eskiden de bizim değildi, şimdi de öyle. O eskiden de havasını alıp suyunu içtiği bu toprağı küçümserdi, şimdi de öyle. O eskiden de adetleri, zevkleri, görüşleri, görünüşleri, hulasa bir sıra hayat icapları ile bize benzemezdi, şimdi de öyle. O kapitülasyonlarına, bankerlerine, masonlarına, levantenlerine, çeşitli dillerine, barlarına, meyhanelerine, umumhanelerine, bir kelimeyle garp taklitçiliğine yaslanarak İstanbul'a dudak bükerek tepeden bakıyordu, şimdi de öyle. Yüzlerce seneden beri Beyoğlu çıbanının şeref kabul edilen yarası, ihmallerimiz, gafletlerimiz, anlayışsızlıklarımız kapısından süzülerek ta içimize işledi ve işte buradan İstanbul'un haysiyetine en sistemli hücumlarını hazırlayarak belli başlı siteler halinde imarına, bir içtimai kültür ve medeniyet zarureti edası vererek asıl İstanbul şehrinin kalkınma yolunu kolaylık ve ustalıkla kesti. O İstanbul ki asırlar boyunca siyasi, coğrafi ve iktisadi hezimetlerin vebalini ve neticesini sırtında hissetmiş, bu yükün, bu meşakkatin altında zevkine, ahlakına, irfanına silleler yemiş, muhacir akınlarının bitip tükenmez yangınlarının, gün günden daralan kesesinin, hülasa her geçen zamanla biraz daha kısırlaşan hayat şartlarının yumruğu ortasında sersemlemiş, göçebeleşmiş ve kendininkinden başka bir hayata imrenir olmuştu. Evet, yangınlar, çoğu maziyi silmek, geleceği tuzağa düşürmek, sefalete, öksüzlüğe saltanat bağışlamak kastıyla çıkarılan korkunç yangınlar. Bu gaye için teşkilatlanmış unsurların kül ettiği İstanbullu, bir gün evvel içinde gülüp söylediği bucağından, elde dört ucu düğümlü bohçası ile ateşlere basa basa canını kurtardı mı, nereyi buldu ise oraya başını soktu ve bu şaşkın kafile git git öyle bir cemiyet psikolojisine doğru itildi ki, eğer kesesi izin vermiş olsa bile, eski baba ve dede bucaklarının harabelerine yeniden mamureler kurmayı bir gerilik suçu kabul ederek gözünü ve gönlünü üreme ve türeme semtlere dikti. Bu yüzden de işte harap, türab olmuş İstanbul'un yangın yerlerinde yıllar, çok uzun yıllar çobanlar sürü gezdirdi, çocuklar uçurtma uçurdu ve yan kesiciler adam soydu. Şimdi ise nüfus kesafeti artan şehirde mesken ihtiyacının mantar gibi fışkırttığı bina taslaklarına, kulübe azmanlarına, İstanbul şehri namına bir imar ve kalkınma hareketi değil, bir yüz karası demek lazım.
kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Programımızda Osmanlı kılıçlarından, kılıç yapımından ve padişahların kılıç kuşanmalarından da bahsedecektik ama görüyoruz ki süremiz yeterli olmayacak. Programımızın son bölümüne geçelim. Programımızın sonunda küçük şehir bölümümüzde yine Ahmet Taha Öztürk'e kulak vereceğiz. Bugün kısaca bir temennisini dile getirecek. Bakalım o temennisi neymiş?
Babam çalışma odasında bana bu hafta küçük şehirde hangi konudan bahsedeceksin diye sorduğunda biraz düşünmek için salona geçtim ve az sonra yanına gelerek hayvanlardan bahsedeceğim dedim. Biraz düşündü ve peki bunun şehir ve insan programıyla nasıl bir ilgisi olacak diye sordu. Babama söylediklerimi size de söyleyeyim. Şehirde sadece insanlar ve bitkiler değil, hayvanlar da yaşıyor. Baharda kelebekleri, uğur böceklerini, karıncaları, yağmurlu havalarda topraktan çıkan solucanları, yaz sıcaklarında duvar diplerinde kaçışan kertenkeleleri, gölge yerlerde salyangozları görüyorum. Ama arada sırada karıncaları, kedileri ve sokak köpeklerini. Gezinirken çok nadiren de olsa arada sırada tavukları ve horozları gördüğüm de oluyor. Küçük Çamlıca'daki havuzda ördekleri, Emirgan'da kuğuları. Ama hepsi bu kadar. Oysa dünyada yüzlerce, binlerce hayvan var. Onlardan bir kısmını görebilmek için ise bir hayvanat bahçesine gitmemiz gerekiyor. İstanbul civarında bir tane var, o da bir hayli uzakta. Ama çocukların hayvanlarla daha çok karşılaşması, onları yakından görebilmesi gerekmez mi? Nasıl olur bilmiyorum ama biz çocuklara bu imkan sağlanmalı diye düşünüyorum. Birbirinden güzel, birbirinden renkli, birbirinden ilginç onlarca hayvanı sadece çizgi filmlerde, resimli masal kitaplarında görüp masallarda okumakla mı yetineceğiz? Etrafımızda birkaç hayvan görebilmek için mutlaka bir köye gitmemiz mi gerekecek? Ama bu her zaman mümkün olmaz ki. O halde ne yapacağız? Onu da büyüklerimiz düşünsün lütfen. Bizden söylemesi.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.